Ayrım 15. Dünya hepimize yeter. Sarkis Çerkezyan. Sayfa 208. Murat'ın meçhul sonu. Bizim anarşist Nevzat'ın Gedikpaşa'da aynı evi paylaştığı bir tayağı fabrikasında çalışan Murat adında bir genç vardı. Bir yıl başında Nevzat'la birlikte bize gelmişlerdi. Murat'ın sadece Vita fabrikasında çalışan bir işçi olduğunu biliyordum ilk tanıştığım zamanlar. Hatta yağ kıtlığının yaşandığı o günlerde bize fabrikadan yağ getirmişti. Bir gün Ekim devriminin yıl dönümü nedeniyle Sovyet konsolosluğunda düzenlenen resepsiyona gittik. Baktım bir adam saçlarını savurarak kazaska oynuyor. Sonradan konsolosluğa yeminli tercümanlık yaptığını öğrendiğimiz Güneş Hanım, Güneş Bozkaya bir köşede oturuyor. Eşimle ben de birkaç arkadaşla birlikte boğaza bakan bir pencerenin önünde oturuyoruz. Elimizde vodka kadehleri sohbet ediyoruz. Elim de arkamda. Birisi geldi elimi sıktı. Dönüp baktım az önce kazaska oynayan adam. Adın ne dedi? Tabii resepsiyonu izleyen birileri de mutlaka vardır diye düşünüyorum ama yine de saklamadım adımı. Sarkis. Ne iş yapıyorsun? Marangozum. Nerede? Kumkapı'da. Benim de Kumkapı'da bir tanıdığım var. O da marangoz. Adı Sarkis. Ben hemen işi üzerimden atmak için bir tane değil, 3-4 tane Sarkis var Kumkapı'da. Yok, benim sözünü ettiğim Sarkis sensin. Kafanın arkasından tanıdım seni. Bu kafamın arkasında ne varsa, meğerse kazaska oynayan bu adam Vitaya fabrikasında çalışan Murat'mış. Ama benim nereden aklıma gelecek bir fabrika işçisinin konsoloslukta resepsiyonda kazaska oynayacağı? Kılık kıyafet de değiştiği için tanıyamadım önce. Karşıma böyle çıkınca da çok şaşırdım. Yağ fabrikasında çalışan bir adam konsoloslukta resepsiyonda. Murat'ın benimle ilgilendiğini gören konsolosluk çalışanları, zaten gidiş gelişlerde çoğuyla karşılaştığımız için aşinaydık birbirimize, geldiler elimi sıktılar. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlardan biri tedirgin oldu ve uzaklaştı. Murat dedim, ben Ermenistan'a gitmek için başvuru yaptım. Ama bir Azeri sekreter vardı, benim işlerimi yapmadı. Madem sen burada çalışıyorsun, benim bu işimi yapıver. Buna gerek yok dedi Murat, ben zaten gidiyorum, seni de beraber alır götürürüm. Küçük oğlum o anne henüz küçük bir çocuktu. Ona bir portakal verdiler ama portakalın üstü lekeliydi. Onu değiştirdiler, temizini verdiler. Uykusu da gözünden akıyor. Merasim bitti, çıktık konsolosluktan. Etrafta polis var. Ama biz hiç aldırmadan yokuşun başına caddeye yürüdük. Oradaki arabalardan birinin kapısını açtı Murat. Sonra da böyle bir geceyi bu kadar kısa bir zamana sığdırmak güzel olmaz. Gidelim bir yerde sabahlayalım dedi. Ben de sen kafanı yorma yine bir araya geliriz. Çocuğun uykusu var biz eve gidelim şimdi dedim. Bizi aldı getirdi taksiyle. Gedikpaşa'da Azak yokuşunda bir evde oturuyorduk o sıralarda. Birlikte arabadan indik şoför de yokuşu çıktı gitti. Eve gidelim bir kahve içelim dedim. Yok dedi. O istasyona gitti biz eve geldik. Resepsiyonda Murat'la karşılaşmanın ardından trafik hızlandı. Konsoloslukta karşılaştığım tipler sık sık dükkanın önünde görünmeye başladılar. Bir günde Murat geldi kapıdan içeri girdi. Kapıyı kapattı ama gözü dışarıda. Kahve içer misin? Yok istemem. Birkaç sefer geldim sen yoktun dedi. Biraz sohbet ettik ama huzuru yoktu. Bu Murat'ı son görüşüm oldu. Bizim eski yoldaşlardan rahmetli Nihat Bey'e, Nihat Balyoz, Murat'tan söz ettim ve bunları anlattım. Bir süre sonra Nihat Bey geldi heyecanlı. O Murat kayıp dedi. Konsoloslukta çalışan o Murat kayıpmış. Arıyor ama bulamıyorlarmış. Konsoloslukta arıyormuş. Adam kayıp. Resepsiyondan sonra Güneş Hanım'ın evine gidip gelmeye ailecek görüşmeye başlamıştık. Güneş Hanım aslen Rus'tu. İri yarı bir insandı. Kolontay ailesinden geldiğini söylerdi. Yeminli tercüman olarak dışarıdan iş yapıyordu Sovyet konsolosluğuna. Türkiye'de yayımlanan gazetelerden çeviriler yapar verirdi konsolosluğa. Bir gün Güneş Hanım'ın evine gitmiştik arkadaşlarla. Güneş Hanım'ın iki kızı vardı. Biri asistandı bir üniversitede. Pasta çörek falan da yapmışlar. Çayla birlikte getirdiler, ikram ettiler. Sohbet sırasında ben Murat'tan bahsedince hava birdenbire soğuyuverdi. Sanki herkes dondu kaldı. Bir soğukluk girdi içimize. Sohbet kesildi. Çay da pastalar da kaldı ortada. Avukat Nermin Hanımlar, avukat Yaşar Utan vardı yanımda. Hepimiz bombok olduk. Güneş'in Bir bizi kovmadığı kaldı. Çok canımız sıkıldı, nedenini de tam olarak anlayamadık. Kalkın gidelim dedim, çıktık. Daha sonraları anlamadığım bir şekilde Murat yüzünden bizim aramız açıldı Güneş'le. Murat, ben gideceğim, seni de beraber götürürüm dedikten bir süre sonra kayboldu. Nasıl yorumlarsan yorumla. Hiç belli olmaz, herkese sır vermemek lazım. Her şey olur. Biraz az ihtimal ama onlar o kadar da kör değillerdi. Bir tayar fabrikasında niye çalışıyordu ki? Kafkasyalı olduğunu bilirdim. Enteresan bir adamdı. Birdenbire kayıplara karıştı. Sovyet vatandaşlığı. 1970'li yılların başı. Kumbaracı yan ateşli bir hatibe dönüştü. Ermenilere nasıl kişilik birliği konsolosluğu yakın diye. 1973'te Ermenistan'a gitmek için konsolosluğa başvurmuştum. Sık sık gider gelirdim oraya. Bir Azeri sekreter vardı her gidişimde. Ne işin var, niye gitmek istiyorsun diyerek beni oyalıyor, işimi uzatıp duruyordu. Beni Ermenistan'a birlikte götürmeye söz veren Murat da kaybolmuştu. Bir süre sonra konsolosluktaki Azeri sekreter gitti, yerine Nikolay Ivanovich Belov adında genç bir Rus geldi. Başvuruma cevap verilip verilmediğini öğrenmek için yine bir gün konsolosluğa gittim. Belov sevinçle karşıladı beni. Sarkis Efendi, gözün aydın, emir geldi, artık bizim vatandaşımızsın diyerek sarıldı, öptü. Hiçbir yerden, hiçbir şeyden korkma. Vilayet, emniyet, nereye istersen ben seninle beraber geleceğim dedi. Böylelikle Sovyet vatandaşlığına kabul edildim 1973'te. Ama gidemedim Ermenistan'a. Rahmetli eşim karşı çıktı, sanıyorum akrabalarından çok etkilendi. Çok istiyorsan ayrıl git, ben çocuklarla burada kalacağım diye tutturdu. Halbuki ben çocukların geleceği için gitmeyi istiyordum. Olacak iş değildi ayrılıp gitmek. Çocuklar da henüz ufaktı. Dolayısıyla gidemedik, kaldık. Biraz da bizim partili arkadaşların serzenişleri oldu. Bizi bırakıp gidiyorsun diye sitem ettiler, kaldık. Sovyetler Birliği konusunda yanılmışız. Böyle olacağını hiç düşünemedik. Orası bizim için kıbleydi. Herhalde onlar bizden daha iyi biliyorlar diye düşünüyorduk. Ama ihanetin batağına girmişler, satın alınmışlar, haberimiz yok. Real sosyalizm çözüldükten sonra arkadaşım emekli albay Osman Efendi, Sarkis dedi, bir gün gazete okudum. Sibirya'daki maden işçileri sabun bulamadıkları için grev yapmışlar. O zaman dedim ki bu işin bokunu çıkarmışlar. Koca devlet, süper devlet en modern silahları yapacak, aya gidecek ama maden işçisine sabun vermeyecek. Bunlar anlaşılacak şey değil. Halkı en ufak şeyler için batıya, emperyalizme imrenir hale getirdiler. Halk başka haklara sahip, onların farkında değil. Eğitimde, sağlık sisteminde, şunda bunda geniş imkanlara sahip ama onların farkında değil. Naylon gömlek yok diyor, çiklet yok diyor. Yönetimdeki belli bir kadro halkı zaten fazla işin içine sokmadı galiba. İnsanlar küçücük şeyler için batıya özendiler. Ellerinin altındaki kazanımların değerini bilmediler. Bizim arkadaşlar Doğu Avrupa ülkelerine gitmişlerdi. Döndüklerinde moralleri bozuktu. Bulgaristan'da oranın çingeneleri geldiler, bizden dolar istediler. İleride polis var, bu manzarayı görüyor ama müdahale etmiyor. Biz de kovaladık diye örnek veriyorlardı gördükleri manzaradan. O zaman başlamış aslında çözülme. Ama galiba biz pek de görmek istemedik. Ermenistan 21 milyar kilovat enerji üretiyordu o yıllarda. Şimdi enerji kıtlığı çekiyor. Enerji de dahil ne bulurlarsa onu satıyorlar. Atılım gazetesi. Ben marangoz muydum? Ne marangozu? Orası, yani marangozhane üniversite oldu, matbaa oldu. Senelerce atılımı bastım. Dükkanın bodrumunda bir sarnıç vardı, ağzında bir kapak. Kapak kaldırıldığı zaman sarnıç ortaya çıkardı. İçinde de bir kuyu vardı. O sarnıca bir gün girdim. Kazarak makine sığacak kadar bir yer açtım. Bir mekanizma kurarak makineyi indirirdik sarnıçın içine. Bir ofset makinaydı. İşimiz olduğu zaman çıkarırdık makineyi. Sehpası vardı, üstüne koyardık. Her tezgahın dibinde düğmeler olurdu. Yabancı biri geldiğinde herkes aşağıyla haberleşebilirdi. Böyle durumlarda makine durdurulurdu, sesinden anlaşılmasın diye. Kendi aramızda parolamız vardı. İllegaliteyi sağlamıştık yani. Hatta bir ara makineyi kuyunun içine yerleştirmeyi düşündüm. Kuyunun yarısına kadar inecektik. Duvarı kazıp bir oda yapacaktım, oraya koyacaktım makineyi. ama ona gerek kalmadı, pratikte değildi zaten. Baskı bittikten sonra kapak kalkar, makine inerdi yerine, kaybolurdu. Bütün klişeler ateşe verilir, yakılır, eritilirdi. Tabii bir de bu gazetelerin gerekli yerlere gönderilmesi işi vardı. Bunun için hususi kutular yaptırmıştım. Altında zulası vardı kutuların. Gazeteler bu zulaların içinde olurdu. Üstünde de plastik çocuk oyuncakları bulunurdu. Bu kutuların içindeki gazeteleri nakliyat ambarı vasıtasıyla gönderiyorduk her yere. Nakliyat şirketleri bizim gazeteleri taşıyordu yani. Götürdükleri malın ne olduğunu bilmiyorlardı. Bakıyorlar kutunun üstüne plastik oyuncaklar. Halbuki sandığın altında başka şeyler var. Böylelikle İzmir'e giderdi, diğer şehirlere giderdi gazeteler. Buradakiler burada dağıtılırdı ama biz ilgilenmezdik dağıtım işleriyle. Sonradan duyduk, karşı tarafta tüp gazının altını söküp içine koyarlarmış gazeteleri. Sonunda yakalandılar. Tabii bu benim işim değildi ama kullandıkları yöntem sakattı. Asıl olarak 3 kişiydik bu işte uğraşan. Vahap, ben ve benim çok güvendiğim bir insan. Bektaş diye bir oğlan daha vardı, sonra ne oldu bilmiyorum. O zavallıca ne hamallık yaptırırdım. Sarnıcın içinden çıkan molozları çuvalların içerisine doldurur, sırtını alır atardı. Sivaslıydı, iyi bir oğlandı. Vahap da sandıkları nakliyat ambarına götürürdü. Tabii kimse kimsenin gerçek adını bilmezdi. Sadece benim adım açıktı. Kadir adında biri daha vardı. Benim 10 tane adım var derdi. Biz sadece Kadir'i bilirdik. Kadir derdik ona. Matbaayı dağıttıktan sonra bir daha o yoldaşı görmedim. Şimdi geldi, geçti, gitti. O çocuk, Kadir, kalıpları getirirdi. Işıkta lupla bakar, bir şeyler yapardı. Onun bazen birkaç gün gelmediği olurdu. O zamanlar acayip adamlar gelirdi marangozhaneye, bir şey bahanesiyle. Hala bunu çözebilmiş değilim. Kafam karışık. Tabii suçlayamıyorum ama hep de onun gelmediği günlere rastlıyordu. Hiç tanımadığımız tuhaf adamların anlamsız ziyareti. Sonradan yaşadığımız bir olay üzerine önlem olarak orayı hemen boşaltmaya karar verdik. Kimseden emir almadan yaptık bunu. Tasfiye ettik gizli matbaayı. Her şeyi kaldırdık. Klişeleri erittik. Makineyi Şişli'de bir yere teslim ettik. Biz de marangozhaneyi Samatya'ya taşıdık. O kadar zaman gazeteyi bastık, kokusu çıkmadı. 1980'den önceydi. Mustafa Hayrullahoğlu biliyordu burayı. O gözaltına alındı, işkencede öldü. Bir konuşsaydı hepimiz yanmıştık zaten. Bu olaylar bize bir şeyler öğretti. Açık vermemek, birlikte iş yaptığın insanları iyi tanımak. Gerisi insanın vicdanına bağlı bir şey. Sonra aradan epey zaman geçti. Benim gizli matbaanın bulunduğu dükkanın üst kısmında Fehmi adında Kürt bir marangoz vardı. Onun da dönme olduğu söylenirdi. Fehmi'nin yanında Kayserili Mehmet diye bir genç çalışırdı. Babası arabacıydı Mehmet'in. Biraz uyanık, sola da sempati duyan bir gençti Mehmet. Ama benim siyasi kimliğimi ve çalışmalarımı bilmezdi. Bir gün onların yanına uğradım. "Naber Mehmet, ne var ne yok?" "Vallahi Sarkis abi, dün polis buradan girdi, ta Kadırga'ya kadar bütün dükkanları tek tek aradı." "Ne olmuş ki?" "Burada bir marangoz dükkanında matbaa varmış." "Hadi orada, marangoz dükkanında matbaanın ne işi var?" İçten içe de polis kokuyu almış demek ki diye düşündüm. Ama aradan epey vakit geçtiği için polis geliyor oraya bakıyor, marangozhanenin yerinde yerler esiyor. Matbaacılığı da öğrendik bu sayede. İncecik kağıda basardık gazeteyi. Makineye yeni sistem uyguladık renklendirmek için marangoz kafasıyla. Basıyoruz. Bir tarafı temiz çıkıyor, bir tarafı bozuk çıkıyor. Kaldır at. Dedim olmaz bu. İki parça yapalım. Arkaları ayrı basalım, önleri ayrı basalım. Sonra temizleri birleştirelim. Çok zor iş. Yaptık olmadı. Yaptık olmadı renklendirmek. Hele o renk işi. Makinenin öyle bir huyu yok ama biz makineye huy öğrettik yani. Çaresizlik insana akıl veriyor. Çıkış yolu bulmaya zorluyor. Zaten ben yaratıcılık isteyen işlere çok meraklıyım. Yaratıcılığım da var. Halen akşamdan kafama bir şey takılır. Sabaha kadar da çıkmaz o. Çözümünü bulmadan uyku uyuyamam. TKP'nin marangoz halturini. Lenin anılarında marangoz halturinden bahseder. Bize bulun böyle devrimciler, biz her zaman yaparız bu işi der. Ben de bizim partinin marangoz halturiniydim. Belki de biraz onu sollamışımdır ya da o beni sollamıştır, bilmiyorum o adam neler yaptı. Ama benim mesleğimle ilgili çok çabalarım oldu. Nazar Büyüm'ün Adam Yayınları'nın Şişli'deki kitap evinin raflarını yaptım. Cağaloğlu'nda ürün dergisi vardı. Oraya bir şeyler yaptım. Bir gün bana mimar bir genç gönderdiler dergiden. Çocuk içinde gizli bölmesi olan özel bir masa istiyor. Taslağını çizmiş getirdi bana. Senin ne istediğini anladım. Hadi sen git, ben bir masa yaparım, gelir alırsın dedim. Gönderdim onu. Kaba suntadan bir masa yaptım. Sonra geldi bu mimar delikanlı. Yaptın mı dedi. İşte istediğim masa bu dedim. Masayı incelemeye başladı. Yanına baktı, önüne baktı. Altına üstüne baktı, ters çevirdi. Aradığını bir türlü bulamadı. Ama bu benim istediğim gibi bir masa mı diye tereddütle. Senin istediğin masa dedim. Bir daha baktı, bir daha baktı, Zula'yı bulamadı. Sadece mimarlık yetmiyor yani bu işlere. Ama nasıl oluyor bu dedi. Ben masanın nasıl açılacağını gösterdim, şaşırdı kaldı. Aldı masayı gitti. Sonradan duyuyorum ki o masa ne işlere yaramış. O masanın sayesinde her şeyi yazmışlar da, çizmişler de, saklamışlar da. Dergi arandığında bakıp gidermiş polisler. Benzer işlevleri olan daha farklı eşyalar da yaptım. Kadıköy'de fotoğrafhanesi olan Kağım adında bir Ermeni vardı. İsa derdik, Hataylı bir kızla evliydi. Kağım da partiliydi. Yaptığım özel eşyalardan biri de onun evindeymiş. Ona yaptığımı hatırlamıyordum, herhalde bir başkasından almış. Ama Kağım onu yapan ustanın ben olduğumu biliyor. Bir gün oradan geçiyordum, gördü beni, kucakladı, sarıldı. Sen beni büyük bir beladan kurtardın dedi. Hayrola dedim. Bizim eve hırsız girdi. Eşimin takıları vardı, onun içine koymuştuk. Hırsız yatakları, yorganları yırtmış, bir şey bulamamış, gitmiş. Hırsız bulamamış, polis de gelse bulamazdı. Ermeni komünistler. Aznif teyzemin eşi Parsel Şahrikyan Efendi'nin komünist olduğunu sonraki yıllarda öğrendik. Teyzemin küçük oğlu Arto, İngilizce öğrendikten sonra babasının kitapları arasında Marx'ın kitaplarını bulmuş. Babam Marx'ı 1800'lerin sonlarında okumuş. Babam komünistmiş dedi şaşkınlıkla. Şahrikyan Efendi'nin sağlığında biz küçük çocuktuk. Çok okurdu. Bazı arkadaşlarıyla biz anlamayalım diye İngilizce konuşurdu. Teyzem bazen sataşırdı Şahrikyan Efendi'ye. Sen niye evlenmişsin? Bu kitaplarla evlenseydin derdi. Kız kardeşim Melina'nın büyük oğlu Mihran, Hak Ecza Deposu'nda çalışıyordu. Depo sahibi Ermeniydi. Sohbet sırasında Şahrikyan Efendi'den bahsedilince Mihran da girmiş söze. Deponun sahibi şaşırarak yeğenime, "Sen nereden tanıyorsun?" diye sormuş. Yeğenim akrabalık ilişkisini anlatınca, "O bizim hocamızdı, attılar onu hocalıktan. O kıpkızıl komünistti," demiş depo sahibi. Yunus Nadi zamanında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Vartan Efendi vardı. Vartan Tomasyan, Lup'la sigara yaktığını hatırlıyorum. Nadir Nadi'yi elinden tutarak ilk kez tiyatroya götüren Vartan Efendi'ydi. O da patron çocuğu ya, bir gün ne yaptıysa Vartan Efendi Nadir Nadi'yi azarlamış. O da babasına şikayet etmiş. Yunus Nadi, o yapmışsa doğru yapmıştır demiş oğluna. Nadir Nadi bunu Vartan Efendi'nin kızına anlatmıştı. Vartan Efendi'nin kızı hala sağ, Kadıköy'de oturuyor, Fransız okulunu bitirmişti. Vartan Efendi, Aznif teyzemin eşi Şahrikyan Parsel Efendi'nin yakın dostuydu. Teyzemlerin Gedikpaşa'daki evine gelirdi. Beraber otururlardı. Bazı şeyleri İngilizce konuşurlardı, biz anlamayalım diye. Demek adamların böyle bir misyonu varmış daha o yıllarda. 1891-92-93 yıllarında İstanbul'da çıkan Hayrenik adında bir gazete var. Bu gazetenin 3 yıllık koleksiyonu geçti elime. Uzun süre sakladım o gazeteleri. Sonradan Erivan Kütüphanesi'ne gönderdim. Gazeteleri incelerken Vartan Efendi'nin adını gördüm. Şebin Karahisar Tamzara'da Hayrenik gazetesinin muhabiriymiş. Tamzara hakkında malumatlar veriyor Vartan Tomasyan. Böyle insanlardı. Gertrunogan Lisesi'nin tanınan komünistleri. Benim okuduğum yıllarda Gertrunogan Lisesi'nin müdürü Kirkor Saratyan Efendi'ydi. Çok sonraları onun da partiye, TKP'ye girdiğini duydum. Sarkis Keçyan, Barkev Şamikyan, Aram Pehlivanyan, Kağım Şahinyan. Bunlar benim Gertrunogan Lisesi'nden sınıf arkadaşlarımdı. Ben o yıllarda parasızlık nedeniyle okula devam edemediğim için Ereğli'deydim. Ama bazılarıyla ilişkilerimiz sürüyordu. Bana zaman zaman gazete gönderirlerdi. Onlardan sonra da Türkiye Komünist Partisi'nin öğrenciler üzerindeki etkisi devam etmiştir herhalde. Barkev Şamikyan Heybeliada'dan geliş gidiş yapardı. Birkaç sene evvel Paris'te öldü. Haraç gazetesinin yazarlarındandı. Haraç gazetesi 1910'larda Erzurum'da çıkıyormuş. Sonradan İstanbul'da devam etmiş yayın hayatına. Şimdi de Paris'te çıkıyor. Amerika'da da Boston'da yayınlanıyor. 1987 yılında Amerika'ya gittiğim zaman beni Boston'daki gazete bürosuna götürdüler. Bizim okul enteresan bir okuldu. Yani komünist de yetiştiriyor, bilmem ne de yetiştiriyor. Okulun duvarlarında eski mezunların fotoğrafları asılıydı. O fotoğraflar içinde Osmanlı Bankası baskınına katılan ve bombanın elinde patlaması sonucu bankanın eşiğinde ölen Papensüne'nin fotoğrafları da vardı. Papensüne de Getronogan mezunlarındandı. Adının altını kırmızı kalemle işaret etmişlerdi. Yani öyle de çıkıyor, böyle de çıkıyor. Sonuçta bir şeyler çıkıyor. Ama şimdikilerde hiç iş yok. Benim torunum da oradan mezun oldu. Dünyadan haberleri yok. 15. ayrımın sonu. Sayfa 221.